Ayrım 9. Aksaray'ın Sırları, Barış Yarkadaş, sayfa 181. 6. Bölüm. Gezi Parkı direnişi ve AKP'nin demokrasi anlayışı. Gezi Parkı direnişini yaratan en önemli unsurlardan biri, hem iktidarın hem de iktidara destek veren çevrelerin küstah, üstenci ve toplumun büyük bir bölümünü aşağılayan, hakaret eden, yok sayan tavırlarıydı. Bu tavır, İktidar dışı çevreleri o denli bunalttı ki Gezi bu sosyal patlamanın merkezi haline geldi. Toplumun önemli bir kesimi eleştiri hakkını dahi kullanamadığını görünce soluğu Gezi'de aldı. Gezi'ye gidenlerin önemli bir kesimi ise eleştiri hakkını kullandıkları için terörize edilen ve kendisini ifade ettiği için lince uğrayan kişiler ya da gruplardı. Mesele ağaç meselesi değil. Mesele kuşkusuz ki ağaç meselesi değil. Milli bayramların ve TC'nin kaldırılması, Atatürk'e yönelik hakaretlerin iktidar tarafından küstahça dile getirilmesi, farklılıklara yaşam hakkı tanınmaması, yeşil alanların yok edilmesi, Beşiktaş iskelesinin kapatılması, ruj ve içki yasağı, ertesi gün hapının yasaklanması, TV dizilerine müdahale edilmesi, üç çocuk yapın baskısı, gençlere alkolik ayyaş denilmesi, tek adam yönetimi, 4 artı 4 artı 4 sistemi, laikliğin aşındırılması, hukukun ve polisin güçlerinin yandaşlaştırılması, adalete olan güvenin kaybolması, medyanın tek sesli hale getirilmesi, metroda yapılan ahlaklı olun anonsu, 10. yıl marşına yönelik hakaretler, seçimlerde hile yapıldığına inanılması, füze kalkanının vatan topraklarına yerleştirilmesi, El-Kaide'nin Türkiye'ye konuşlanmaya başlaması, Türkiye'nin bölüneceği korkusu, insan hakları ihlallerinin artması, Uludere'de 34 insanın katledilmesi, KCK, Balyoz, Ergenekon davasında yaşanan hukuksuzluklar, kentsel dönüşüm adı altında yoksulların yerlerinden sürgün edilmesi ve köprüye Yavuz isminin verilmesi, Gezi Parkı direnişini motive eden unsurlardan sadece birkaçıdır. Gezi Parkı'nda başlayan ve tüm yurda yayılan direnişe katılanlar, yukarıda saydığımız uygulamalara tepki göstermek için sahaya inmiştir. Alanlarda ve sokaklarda özellikle gençler ile kadınların çoğunlukta olması, yaşam biçiminden kaygı duyanların niteliği hakkında önemli bir fikir vermektedir. Sokaklara dökülen milyonlarca insan, Recep Tayyip Erdoğan'ın hakaretlerine, kibrine, inadına, keyfi davranışlarına yeter artık dedi. Ardından da ekledi. Gazından da bombandan da korkmuyoruz. AKP iktidarı bu hassasiyetleri algılamaktan çok uzaktır. Zira iktidar AKP ve AKP'cileri içmeden sarhoş etmiştir. Bu saatten sonra ayılmaları da zordur. Hatırlarsanız AKP'liler direniş karşısında bozulan kimyalarını komplo teorilerinin ardına sığınarak toparlamaya çalıştılar. Toplumun büyük bir kesiminin nefretini kazandıklarını gördükçe şoka uğramışlardı. Kabullenmek istemedikleri bu somut gerçeği komplo teorileri ile örtmeye çalışmışlardı. Böylece kendilerine lüks ve şatavat içinde yaşama olanağı tanıyan iktidarlarını kaybetmemek için didindiler. Emin olun Tayyip Erdoğan hiçbirinin umurunda bile değil. Erdoğan AKP içinde yalnız bir adamdır. AKP'de tek bir dostu bile yoktur. AKP'ciler komplo teorisi üretirken halkın direnişini kirletmeye çalışıyor ve gerçeği yine söylemiyorlar. Erdoğan'ı yedirmeyiz diyerek aslında kendi işlerindeki kavgayı da itiraf etmiş oluyorlar. Zira o sözler direnişçilere değil AKP içindeki ittifakı oluşturanlara söyleniyor. Halkın direnişi AKP içindeki çatlağı hem su yüzüne çıkarmış hem de derinleştirmiştir. AKP'liler halkın direnişi karşısında derin güç arıyorsa dönüp aynaya bakmalıdır. Direnişçileri ABD destekliyor, Koç grubu destekliyor diye iftiralar atmak çözüm değildir. Koç'un ve ABD'nin AKP'yi nasıl kullandığı, kimin hangi çıkarları AKP sayesinde elde ettiği ortadadır. Direniş, AKP içindeki çatlağı büyütmüştür. Çatlağı komplo teorileriyle kapatamazlar. Bu çatlağın daha sonra nasıl kırılma yarattığını ve ittifaklarının nasıl bozulduğunu hep birlikte gördük. Erdoğan'ın kibri halkı bıktırdı. AKP iktidarının yasa ve kural tanımayan uygulamaları Taksim Gezi Parkı'nda duvara çarptı. Taksim'de kalan tek yeşil alanı AVM olarak bilinen alışveriş merkezine çevirmeye çalışan Erdoğan, halktan unutamayacağı bir ders aldı. Erdoğan'ın kibrinden, hakaretinden, ötekileştiren, ayrıştıran dilinden bıkan milyonlarca yurttaş öfkesini sokağa çıkarak gösterdi. Böylece %50 oy aldım, istediğimi yaparım devrinin kapandığı da görülmüş oldu. Taksim'deki yeşil alanı yandaşları için bir rant projesine çevirmek isteyen Erdoğan, partisinin en gerici unsurlarını yanına çekebilmek ve destek alabilmek için olmadık yollara başvuruyor. Taksim'in göbeğine AVM dikmek ve bunu yandaşlarına vermek isteyen Erdoğan, oraya Topçu Kışlası'nı yapacağım diyordu. Gerici ayaklanmanın sembolü olan Topçu Kışlası üzerinden sözde muhafazakarların desteğini almaya çalışan Erdoğan, her zaman yaptığını tekrarlamıştı. Rantı ideolojik kılıf içine sokarak destek bulmaya çalışmıştı. Erdoğan peş peşe 3 seçim kazanınca artık halkı aşağılamaya, küçümsemeye ve yok saymaya başladı. Kendisini halkın üstünde görme anlayışı partisinin yöneticilerini de bıktırdı. AKP'liler özel sohbetlerinde Erdoğan'ın bu tavrından rahatsız olduklarını daha çok dile getirir oldular. Kısacası Erdoğan'ın kibrini artık AKP de taşıyamaz hale geldi. İktidar sarhoşluğu. Yıllardan bu yana halkın büyük bir bölümünün tüm değerlerine hakaret eden, cumhuriyetle aklınca hesaplaşmaya çalışan, milli bayramları yok etme gayretine giren, gençlere ayyaş, laiklere dinsiz diyen Erdoğan, içmeden de sarhoş olunabileceğini yaptıklarıyla gösterdi. İktidar sarhoşluğu Erdoğan'a peş peşe hata yaptırdı. Gezi Parkı'nda başlayan ve tüm yurda yayılan mücadelenin özeti budur. Halk, Erdoğan ve partisinin özgürlükleri kısıtlayan, demokrasiyi yok sayan, farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışan anlayışına artık yeter dedi. Kibir ile demokrasinin yan yana duramayacağı milyonlarca insan tarafından iktidara hatırlatıldı. Gezi Parkı direnişine katılan milyonlarca insanın daha çok Erdoğan'a öfke duyması, tek adam sisteminin bu topraklarda hiçbir zaman uygulanamayacağını da gösterdi. Tayyip istifa sloganlarının tüm meydanlarda yankılanması, halkın Erdoğan'dan ve her şeyi ben bilirim anlayışından bıktığının en somut kanıtıydı. Şundan emin olun, Erdoğan'ın tek adam tavrından halk nedenli şikayetçiyse, AKP yönetiminde de aynı duygu mevcut. O dönemde hatırlarsanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kente dair hiçbir konuda karar veremiyordu. Üçüncü köprü yapılmayacak diyor, Erdoğan bunun tam tersini uygulamaya sokuyordu. Gezi Parkı'nda AVM olmayacak diyor, Erdoğan oraya o AVM dikilecek açıklaması yapıyordu. Erdoğan, kendisi dışındaki hiçbir düşünceye saygı duymuyor. Kendisini Türkiye'nin tek karar vericisi sanıyor. İşte bunun adı kibirdir. Bu duygu iktidarı devirir. Erdoğan'ın sonu da bu yüzden yakındır. Kabataş yalanı. Gezi Parkı direnişi sırasında tartışılan en önemli gündem maddelerinden biri de ZD adlı bir kadına uyguladığı iddia edilen şiddetti. İddiaya göre ZD adlı kadın Kabataş'ta bir grup göstericinin hedefi olmuş, tacize uğramış ve dayak yemişti. O dönemde Erdoğan bu konuyu gündeme getirdi ve üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştı. Erdoğan, türbanlı olduğunu vurgu yaptığı, ZD'nin saldırıya uğradığına ilişkin görüntülerin olduğunu da defalarca söyledi. Ama o günden bugüne ortaya bir saniyelik dahi görüntü konulamadı. Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan ise bu görüntüleri izlediğini söyledi. Berkan, izlediysen ne gördüğünü anlat diyenlere ise tepki gösterdi. O günlerde İstanbul Valisi Mutlu ile Berkan'ı ve Başbakan'ı yalanlayan bir açıklama yaparak kafaları daha da karıştırmıştı. Vali Mutlu, elimizde böyle bir görüntü yok dedi. Ancak daha sonra böyle bir görüntünün olmadığı anlaşıldı. Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından İsmet Berkan özür diledi. Fakat gazetecilik mesleğinin üzerinde artık bir kara leke var. O günlerde bu olaya destek veren herkes artık Kabataş yalancısı olarak anılıyor. Erdoğan'ın akıl hocası Mehmet Ağar mıydı? Gezi Parkı direnişi AKP iktidarının kimyasını bozmuştu o günlerde. İktidar, hareket eden ve sokağa çıkan her canlıyı varlığına ilişkin bir tehdit olarak algılıyordu. Bu psikoloji sokağa çıkan ve demokratik hakkını kullanan tüm kesimlerin polis şiddetiyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. İktidar, sokağın taleplerini şiddetle bastırmaya çalıştı. Bu şiddet sonucunda 8 canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canların acısı hala yüreğimizde. Onlar için mücadeleye devam ediyoruz. Peki o günlerde Erdoğan'ı bu şiddet sarmalına iten neydi? AKP iktidarının denilediği yöntemlerin tümünü geçmişte Demirel, Özal, Çiller, Ağar ve Mesut Yılmaz da uygulamıştı. İsmi geçen siyasetçilerin tamamı tasfiye oldu. Halkın taleplerine kulak vermek yerine devlet refleksiyle davranmak hepsine kaybettirdi. Erdoğan'ın siyasi akıbeti de Demireller ve Çillerlerden farklı olmayacak biliyoruz. Bundan emin olun. Polis şiddetinin boyutunun artması ile Erdoğan ve Ağar'ın Bodrum'da buluşmasının aynı günlere denk gelmesi ise manidar karşılanıyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, geçmişte sokak hareketlerine karşı en acımasız yöntemleri kullanan Mehmet Ağar ve Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'daki Rixos Otel'de bir araya geldiler. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala da katıldı. Kulislerde bu görüşmenin ardından polisin şiddetinin artması ve eli sopalı sivillerin sokağa çıkmasının aynı sürece denk gelmesine işaret ediliyor. Bilindiği üzere Ağar geçmişte aynı yöntemleri kullandırtmış ve devlet için bin operasyon yaptık demişti. Erdoğan'ın Mehmet Ağar'a olan sevgi ve muhabbeti zaten sır değil. Alelacele çıkarılan bir yasayla Mehmet Ağar'ı cezaevinden kurtaran Tayyip Erdoğan, umarız Ağar'ın aklıyla hareket etmez. Bu ülke Ağarlardan, Çillerlerden kurtulmak için çok bedel ödedi. Aynı bedel şimdi AKP'den kurtulmak için ödeniyor. Halk yerinde duruyor, Çiller Ağar ikilisi ise sokakta dahi rahat yürüyemiyor. Gezi Parkı direnişine 8 can vererek sakat kalan, kör olan onlarca insanla, polis şiddetine uğrayan kadınlarla ne yazık ki ağır bedeller ödedik. Fakat şu unutulmasın, Gezi Parkı yeni Türkiye'dir. Yeni Türkiye Gezi Parkı'dır. Gezi Parkı'nda başlayan ve yurdun dört bir yanına yayılan özgürlük ve demokrasi eylemleri başta Erdoğan olmak üzere AKP hükümetinin ezberini bozmuştu o günlerde. Tabii hükümete sınırsız destek veren medyanın da. Hükümet çevreleri demokratik hak arayışı karşısında çözüm üretmek yerine komplo teorilerine ve polisin uyguladığı şiddete sığındı. Çözüm, diyalog yerine şiddet, tehdit, yalan ve karalamada arandı. Komplo teorileri polisin şiddeti ve AKP medyasının yayınları ile direnişin karşısında tuzla buz oldu. Direnişçilerin kıvrak zekası, kitlesel gücü ve meşruiyeti medyanın yalanlarını ve polisin şiddetini etkisiz hale getirdi. AKP iktidarı yaklaşık 20 milyon insanın desteğini alan bu eylem karşısında ne yapacağını şaşırmışken imdada Yiğit Bulut'un komplo teorileri yetişti. Eskinin hızlı ulusalcısı Yiğit Bulut ortaya faiz lobisi diye bir kavram attı. O günden bugüne içini bir türlü dolduramadığı faiz lobisinin Erdoğan'ı istemediği söylendi. Oysa ki kim oldukları bir türlü açıklanamayan faiz lobisi en karlı dönemine AKP iktidarında ulaşmıştı. Bireysel emeklilik fonlarına devletin bütçesinden yapılan kaynak artırımı AKP döneminde başlamıştı. AKP bununla da yetinmemiş, faiz lobisi olarak adlandırdıkları bankalara altın satma etkisi vermişti. Bu yalan kısa sürede deşifre edilince sıradaki devreye sokuldu. Bu kez de direnişin Soros ve benzeri güçler tarafından desteklendiği iddiası dile getirildi. Yiğit Bulut ve avanesi bu yalanı tekrarlaya dursun, aynı günlerde gazetelere bir haber düştü. Hükümet, Soros'un Türkiye'de rahat çalışabilmesi için torba kanununa bir madde daha ekledi. Soros, Türkiye'de kendine sağlanan vergi indirimi sayesinde rahatlıkla çalışabilecek. Direnişçilerin arkasında Soros var yalanını çürüten bir başka gelişme ise şuydu. AKP'ciler, direnişi Soros'un desteklediğini utangaçça söylüyor, tek bir kanıt dahi gösteremiyordu. Zaten gösterebilmeleri de imkansızdı. Çünkü Soros'un Türkiye'deki bir numaralı temsilcisi olan Can Paker, bizzat Başbakan Erdoğan ve Abdullah Öcalan tarafından Akil İnsan Heyeti Grup Başkanı olarak görevlendirilmişti. Paker, Gezi Parkı eylemi için Ergenekon'un parmağı var diyordu. Anlayacağınız AKP, boşa koysa dolmuyor, doluya koysa almıyor durumunu yaşıyordu. Direniş, AKP'nin ideolojik sefaletini göstermişti. Yiğit Bulut'un aklına sığınan AKP'nin argümanları tüm cephelerde peş peşe çöküyordu. Milyonlarca dolar dökerek destekledikleri medya ise mizah dergileriyle yarışır hale gelmişti. Amerikancı AKP hükümetine karşı yapılan direnişi ABD yanlısı gibi göstermeye çalışan yandaş medya, toplumun büyük bir kesimi tarafından alay konusu haline geldiler. Yalanlar etkisizleştikçe direniş de büyüdü. AKP işte bu yüzden direnişçilere yönelik şiddetini artırdı. Karşısındaki kitleyi bugüne dek yok sayan ve kitlenin taleplerini görmezden gelen AKP, büyük bir çaresizlik yaşıyordu. Medyanın neredeyse tamamını elinde tutan AKP, sosyal medya karşısında ise ne yapacağını bilemez haldeydi. Çünkü direnişe destek verenler alternatif medyayı kullanarak AKP'ye karşı kısa sürede örgütlenmişti. AKP ve medyası bu kez de Twitter ve Facebook kullananları tehdit etti. Bu tehdit de hiçbir işe yaramadı. Tehdidin işe yaramadığını gören hükümet polise dağıtın emrini verdi. Bu emir sonrası 8 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi kör oldu. 7 bin kişi yaralandı. Günlerdir eylemci peşinde koşturan bir başkomiser, yorgunluktan dolayı köprüden düştü, komiser hayatını kaybetti. AKP iktidarı sonunda çağrıyı askeri göreve çağırmakta buldu. Bir direniş gecesi, polis şiddetine ortak olması ve direnişçileri ezmesi için asker de çağrıldı. Jandarma birlikleri Taksim'in merkezine kadar geldi. Divan Otel'in önündeki kitleye su sıktı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise gösteriler devam ederse askeri de çağırırız diyerek AKP'nin kafa yapısını ortaya koydu. AKP'nin tek umudunun askeri çözüm olduğu bir kez daha anlaşılmıştı. Erdoğan ise 20 milyon insanı etkileyen Gezi Parkı direnişi karşısında ne yapacağını şaşırmış bir haldeydi. Polisi daha iyi donatacağız diyen Erdoğan, baskıyı artıracağının sinyalini o günlerden verdi. Tuvalete gidebilir miyim Tayyip amca? Bu başlık Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki bir çocuğun taşıdığı dövizdi. AKP iktidarı yıllardan beri aynı yalanı söylüyor ve ne yediği belirsiz bir yeni Türkiye'den söz ediyordu. Onlara göre AKP iktidarı statükoyu kırmış, Türkiye'yi demokratikleştirmiş ve milli iradesi yönetime hakim olmuştu. Ellerine geçirdikleri medya araçları sayesinde halkın önemli bir bölümünü söylediklerine inandırmayı başaran AKP'cilerin yalanı Gezi Parkı direnişiyle birlikte tuzla buz oldu. AKP'nin Gezi Parkı sonrası başlayan direnişe yönelik müdahalesi ve uyguladığı yöntemler iktidar partisinin gerçek niteliğini tartışmasız bir şekilde ortaya koydu. AKP aslında statükocu, değişime ve dönüşüme kapalı, halkın isteklerine kulaklarını tıkayan, halkı dışlayan ve kimi zaman da aşağılayan bir parti olduğunu gösterdi. Gezi Parkı direnişi AKP'yi eskitti. Çünkü Gezi Parkı'nda başlayan halkın yönetime katılma isteği, iktidar tarafından tıpkı diğer statükocu partilerin yaptığı gibi şiddetle bastırıldı. Şiddetin yetersiz kaldığı anlarda ise yalana ve iftiraya başvuruldu. Eylemlerin arkasında faiz lobisinin olduğu, dış güçlerin devreye girdiği söylendi. AKP iktidarının dış güçler olarak adlandırılan çevreler ile içine girdiği ilişkiler ise gözden kaçırılmaya çalışıldı. Faiz lobisi olarak adlandırdıkları kesimin en çok AKP döneminde para kazandığı unutturulmak istendi. Bu tür yalanlar ve iftiralar ile halka karşı kullanılan şiddetin boyutunun artması o iktidarın çürüdüğünü gösterir. AKP eğer gerçekten demokrat olsa zaten kamunun malı olan Gezi Parkı'nı yandaşlarına açmaya ve orayı ticari bir alana dönüştürmeye çalışmazdı. AKP halkın çıkarını düşünen bir parti olsa Gezi Parkı kamuya açılır, herkesin ortak kullanımı için kullanılırdı. AKP'nin Gezi Parkı'na yönelik tercihi bu bağlamda iktidarın neden eskidiğini ve neden eski Türkiye'nin temsilcisi haline geldiğini gösteriyor. AKP'lilerin adına statüko dedikleri geçmiş yönetimler de tıpkı AKP gibi davranır, eşe dosta, yandaşlara ve türedi zenginlere kamunun mallarını yağmalatırdı. Şimdi AKP de aynısını yapıyor. Statüko partileri bu tür uygulamalara itiraz eden güçleri şiddetle bastırır, öldürtür, sakat bıraktırır, fişletir, hayatını zehir ederdi. Şimdi AKP de aynısını yapıyor. İktidara geldiği günden bu yana toplumu kamplaştıran, ayrıştıran, çatıştıran ve bu sayede iktidarda kalmayı başaran AKP, Gezi Parkı'nda ortaya konulan hayat pratiği karşısında çaresizleşmişti. Toplumu artık çatıştırarak, ayrıştırarak yönetemeyeceğini gören ve bu politikasının iflasa doğru sürüklendiğini hisseden AKP, yeni bir şey söyleyemediği için çareyi şiddetin ve yalanın dozunu artırmakta arıyor. İşte bu yüzden yeni Türkiye Gezi Parkı'dır. AKP artık eskimiştir. AKP eskiyi temsil etmektedir. Gezi direnişi neyi gösterdi? Gezi direnişinde AKP ve Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesinin bile cesaret edemediği uygulamaları sokağa taşımış, yasaları ve anayasayı ayaklar altına almıştır. Gösteri ve toplanma hakkı polis gücü kullanılarak engellenmiştir. Erdoğan'ın kanunsuz emirlerini uygulayan polis teşkilatı da suç işlemiştir. Polis Erdoğan'ın iktidarını koruyan darbe provasının bir aracı haline gelmiştir. Erdoğan'ın topluma baskı ve şiddetten başka vereceği hiçbir şey yoktur. Gezi direnişi Erdoğan ve AKP'nin makyajını dökmüş, iktidarının tüm çirkinliğini ortaya çıkarmıştır. Gezi direnişinde AKP'nin nasıl bir Türkiye yarattığını gördünüz. Yerlerde sürüklenen insanlar, gözaltına alınan gazeteciler, boğazı sıkılan milletvekilleri, keyfi olarak kapatılan parklar, iptal edilen vapur seferleri, trafiğe kapatılan yollar, tonlarca sıkılan biber gazı, küfürler, hakaretler, tehditler. Erdoğan rejimi toplumsal muhalefeti ezmek, sindirmek ve yok etmek için şiddete daha çok başvuruyor. Bu yüzden darbe dönemlerinde olduğu gibi devletin güvenlik güçlerini sahaya sürüyor. Kenan Evren'in dahi cesaret edemediği yöntemleri sokakta uygulatıyor. Eline geçirdiği medyayla halka yönelik psikolojik savaş uygulatıyor. Birkaç kuruşa ruhlarını Erdoğan'a teslim eden sözde gazeteciler, gezi direnişini gördükçe haylaz çocuklara dönüşüyor. Dayak yemekten arsızlaşan çocuklar gibi acımadı ki, acımadı ki diyor. Gezi direnişini küçümsemeye, yok saymaya çalışıyorlar. Oysa ki gezi onların da rüyalarına giriyor, kabuslarına dönüşüyor. Erdoğan'a bir şey olacak diye ödleri kopuyor. Ancak şundan emin olun ki Erdoğan hiçbirinin umurunda bile değil. Onların kaygısı, Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi halinde maaşlarının kesilmesi, mamalarının bitecek olmasıdır. Yandaş medya işte bu yüzden Erdoğan sevgisi makyajıyla saldırıyor gezi direnişine. Hepsi birer AKP yöneticisi gibi davranıyor ve polis şiddetinden medet umuyorlar. Polisin dipçiği halkın üstüne bindikçe derin bir oh çekiyor, maaşlarının garanti altında olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden polis darbesine alkış tutuyor, halka düşmanlaşıyorlar. Alevilere yönelik düşmanlık. İktidarlar değişiyor, bakanlar koltuklarını devrediyor, başbakanlar siyaseti bırakıyor ama devletin zihniyeti değişmiyor. Aleviler 1950'den beri devlet kurumlarının gözünde potansiyel suçlu ya da potansiyel düşman olarak görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şanlı gezi direnişine yönelik raporu, yukarıda söylediklerimizi kanıtlaması açısından önemli bir belge niteliği taşıyor. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın özel haberine göre, AKP'li İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı direnişine katılan milyonlarca insanı fişlemiş, EGM, eylemlere katılan %78'in Alevi olduğunu da raporuna eklemiş. Bu rapor aslında birkaç açıdan önem taşıyor. Devletin tüm birimlerine hakim olan AKP'nin reflekslerinin de geçmişteki hükümetlerle aynı olduğunu ortaya koyuyor. AKP de Alevileri potansiyel suçlu ya da potansiyel iç düşman olarak görüyor. Denilebilir ki bu raporu AKP değil bürokratlar hazırlattı. Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Bu haberin yayınlanmasından sonra AKP hükümeti rapora imza atan bürokratlar hakkında herhangi bir soruşturma açmadı. Raporun varlığına ilişkin herhangi bir yalanlama yapmadı. Raporu yazanlar ise terfi edecekleri günü beklemeye başladı. Öte yandan bu rapor sadece fişleme açısından ele alınmamalıdır. EGM hazırladığı bu raporda AKP'nin yerel seçimdeki politikaları içinde zemin oluşturmuştur. EGM, AKP'nin siyasi ihtiyaçları doğrultusunda bir rapor hazırlayıp basına sızdırmıştır. Gezi direnişine katılanların Alevi olduğu vurgu yapılarak mezhepler arasındaki ayrışmanın derinleştirilmesi ve Sünni oyların AKP'ye yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Eyleme katılanların %78'inin Alevi olduğuna vurgu yapılması ise gezi direnişini marjinalize etmeye yönelik bir manipülasyondan başka bir anlam taşımamaktadır. Gezi ve BDP'nin tavrı. Türkiye Partisi olma iddiasındaki BDP, AKP'ye karşı gelişen muhalefetin yanında durmadı. Durmayı bırakın, üstüne üstlük bir de hakaret etti. Alanlara çıkan yüz binlerce demokrat, sosyalist, sosyal demokrata ırkçı faşist dedi. AKP'nin kuyruğuna takılan BDP o denli bir ideolojik savrulma yaşadı ki ağzından çıkanı kulağı bile duymadı. Direnişin içinde kendi milletvekili olmasına rağmen bu gerçeğe bile gözünü yumdu ve kitlesini alandan çekti. Çünkü kuyruğuna takıldıkları AKP ile aralarındaki ilişkiyi bozmak istemiyorlardı. Hatta bu yüzden KCK sanığı, KESK başkanı ve akil insanlar Lemi Özgen'e bile farkında olmadan hakaret ettiler. Alanlara çıkanların barış sürecinin karşısında olduğunu söylediler. Böylece BDP'nin oyları artık AKP gözüyle baktığı ve kendisini anlamsızlaştırdığı da görülmüş oldu. BDP'nin ekolojizm gibi süslü laflarının hiçbir kıymeti, harbiyesinin olmadığı da ortaya çıktı. Bunun tipik entelektüel gevezelik olduğu görüldü. Gezi Parkı'na sahip çıkmakta kararsızlık yaşayan BDP'nin ekoloji üzerinde bundan sonra söyleyeceği sözler de bu kötü sınav sonrası inandırıcılığını yitirdi. Gezi Parkı eylemleri AKP'yi sarstı. Toplumun neredeyse tüm kesimlerinin özgürlük ve demokrasi istemiyle katıldığı Gezi Parkı eylemleri siyasette derin kırılmalara yol açtı. İktidar Partisi AKP'nin yeni Türkiye'yi kurduk iddiasının temelsiz ve kuru bir ajitasyondan öteye geçmediği görüldü. Siyasete ve toplumsal yaşama itiraz eden, sorgulayan, hak arayan, dayanışan, farklılıkları kabul eden, çatışmak değil uzlaşmak isteyenler Gezi direnişinde mücadele ettiler. Gezi Parkı direnişi AKP'yi olduğu kadar emperyalistleri de tedirgin etti. Zira Gezi Parkı eylemlerine katılanlardan bir kısmının daha önce hiçbir partiye oy vermemiş olması bu tedirginliği artırıyor. Emperyalist ülkeler Gezi Parkı direnişine katılan milyonlarca kişinin sistemin dışına çıkması ve farklı arayışlara yönelmesinden korkuyor. Bu korku temelsiz değil kuşkusuz. Çünkü başta ABD'liler olmak üzere araştırma yapan farklı çevreler kendi merkezlerine yazdıkları raporlarda çarpıcı bir gerçeği not ediyor. Halk yönetimin şeffaf olmadığına inanıyor. Halkın bir kısmı yolsuzluklardan bıktı. Türk halkı yolsuzluklardan bıktı. Türedi zenginlerin yaşamı halktaki adaletsizlik duygusunu derinleştiriyor. Siyasetçilerin halktan kopuk yaşamı ve gitgide elitleşmeleri toplumun önemli bir kesiminin sistemle olan bağlarını zayıflatıyor. Başta belediye başkanları olmak üzere siyasetçilerin gitgide zenginleşmesi ve kamu kaynaklarını eşit paylaştırmaması öfkeyi artırıyor. Toplum tüm bunların yanı sıra bir de yaşam tarzına karışılması yüzünden içten içe kanıyor. Bu tespitlerin yer aldığı raporlar, kısa bir süre önce Türkiye ile yakından ilgilenen emperyalist ülkelerin karar verme mekanizmalarına yollandı. ABD ve AB ülkeleri Türkiye'yi bu raporlardan okudukları için AKP hükümetini Gezi direnişi sırasında sık sık uyarmak zorunda kaldı. Çünkü Gezi'de patlayan öfkenin Türkiye'yi ellerinden bir balık gibi kayarak götüreceğini düşünüyorlardı. AKP'yi bu yüzden uyarmak zorunda kaldılar. Türkiye gibi karlı bir pazarın ellerinden kayıp gitmesini istemiyorlardı. AB ve ABD özellikle halkın Gezi Parkı direnişini başlatması sonrası pozisyonlarını yeniden belirledi. ABD'de AK Parti'nin artık Türkiye'yi taşıyamayacağını gördü. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetemeyeceği belli çevrelerde daha yüksek sesle dile getiriliyor. Erdoğan da bu gerçeği gördüğü ve ABD ile AB'nin kendisinden vazgeçmeye başladığını hissettiği için daha çok öfkeleniyor. Erdoğan nasıl geldiyse öyle gideceğini görüyor. Muhalefetin sistem dışına çıkmasından duyulan kaygı hesapların yeniden yapılmasına sebep oluyor. G8 zirvesinde AKP ve Erdoğan'ın bypass edilmesi bunun en somut kanıtıdır. Emevi camisinde namaz kılacağım diyen Erdoğan artık Şam'ın yolunu bile bulamayacak haldedir. Erdoğan artık emperyalistlerin uzun vadeli hesaplarında yoktur. Yüzü eskimiş, söyleyecek sözü kalmamış ve zamanı dolmuştur. Erdoğan ve AKP iktidarda olmasına rağmen artık tarihe karışmıştır. Askeri zayıflat, polisi ve MİT'i güçlendir. AKP iktidarı Gezi Parkı direnişi sonrası ne yapacağını bilemedi. Erdoğan zirvede olmasına rağmen yalnızlaşmaya başladığını, aydınların, entelektüellerin, liberallerin ve toplumun bir kesiminin kendisini terk ettiğini görüyor. AB ve ABD de kendisine sırt çevirmeye başladığı için Erdoğan ve AKP iktidarda kalabilmenin tek yolunun polisiye tedbirleri artırmaktan geçtiğini düşünüyor. AKP'nin sorunları çözmek yerine polis şiddetine daha çok yöneleceği ve demokrasideki limiti daraltacağı görülüyor. Belli ki toplumun yükselen özgürlük ve demokrasi taleplerine reformlar yerine şiddetle karşılık verilecek. Bunun en somut örneği Erdoğan'ın polis şiddetine yaptığı övgülerdir. Erdoğan, iktidarda kalabilmenin yolunun polisi güçlendirmekten geçtiğini düşünüyor. Bu yüzden Süleyman Demirel gibi konuşuyor. Demirel, polisin infaz ettiği gençlere sahip çıkan kamuoyunu tehdit etmiş ve şöyle demişti: "Polisin elini soğutmayın." Recep Tayyip Erdoğan da polisin elini soğutmuyor. Polisin yaptığı hukuksuzlukları aleni bir biçimde öven Erdoğan, bir yandan da MİT'i yeniden biçimlendiriyor. MİT'i adeta kendisine bağlı özel bir birim haline getirmeye çalışan Erdoğan, bu kuruma operasyon yapma yetkisi veren bir yasa hazırlattı. Bu kanun taslağına göre 5 yaşına gelen herkes fişlenecek ve bu bilgiler MİT'te toplanacak. MİT istediği takdirde suçlu takası yapabilecek, kişiler hakkında fezleke hazırlayacak. Bununla birlikte polise sınırsız güç ve şiddet uygulama imkanı tanıyan başka bir yasa geçti meclisten. İç güvenlik yasası tüm muhalefet partilerinin itirazına rağmen AKP'nin oylarıyla meclisten geçti. AKP Gezi Parkı'ndan edindiği deneyim sonrası polise bu gücü verdi. Kuşkusuz bu korkunun yarattığı ruh halinin yaptırmak zorunda bıraktığı değişiklikleri de AKP demokrasi makyajı olarak kullanacak. Oysa ki AKP'nin demokrat olmadığı ve olamayacağı çok aşikar. Yukarıda birkaçını sıraladığımız MİT yasasına ilişkin maddeler ve iç güvenlik yasası demokrasilerde değil, polis devletlerinde olur. AKP polis devletini kurumsallaştıran adımlar atıyor. Bunun yanı sıra 12 Eylül faşizminin getirdiği %10 barajına da sıkı sıkıya sarılıyor. Tek adam sistemini kurumsallaştıran, denge ve fren mekanizmasını yok eden, başkana TBMM'yi fesih yetkisi veren, başkanlık sistemini savunan AKP, Tayyip Erdoğan'ı sultan, padişah, kral yetkisiyle donatmaya çalışıyor. Aklı evveller bunu bile demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz AKP'yi Uludere'den, 1 Mayıs'tardan, Gezi Parkı'ndan ve emeğin hakkını gasp eden yasaların altına attığı imzalardan tanıyoruz. İsrail ve ABD'nin çıkarları için Orta Doğu'da emperyalizmin namlusu haline gelen AKP mi demokrat? Gezi'nin yıl dönümü. Gezi'nin yıl dönümü 31 Mayıs günü sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında AKP iktidarının polis darbesi provası yapıldı aslında. Halkın bir araya gelmesi ve demokratik haklarını kullanmasından korkan iktidar bu korkusunu saklamak için daha da saldırganlaştı. Öyle ki Taksim'e gelen 13-14 yaşlarındaki çocuklar yaka paça gözaltına alındı. Kürsüde korkmuyorum mesajı vermeye çalışan Erdoğan ise evinin önüne Toma getirterek ne denli cesur olduğunu gösterdi. Türkiye evinin önüne Toma getirten Erdoğan'ı da gördü. Toma, Erdoğan'ın ne denli korktuğunu, Gezi'nin rüyalarına girdiğini gösterdi. Adına ileri demokrasi dedikleri Erdoğan rejiminin aslında polisin gücüyle ayakta kalabildiğini bir kez daha anlaşıldı. Yeni Türkiye'nin AKP'nin otoriter yönetim anlayışını örtmeye çalışan bir yalan olduğunu tüm dünya görmüş oldu. 31 Mayıs 2014 AKP iktidarının ülkeyi polis vesayetiyle yönetmeye çalıştığını gösteren önemli bir tarihtir. Egemen sınıfların kullandığı asker geri plana itilmiş, yerine polis gücü hakim edilmiştir. 31 Mayıs 2014 AKP'nin baskı ve şiddetten başka hiçbir yolunun kalmadığının en açık işaretidir. Uğur Kurt'un öldürülmesi. Gezi'nin yıl dönümünden sonra Berkin Elvan'ın vurulmasını protesto etmek ve okullarında boykot eylemi gerçekleştirmek isteyen 15 gencin eylemi polisin akıl almaz ve orantısız müdahalesi yüzünden bir anda büyüdü. Okul içinde başlayan ve neredeyse hiç kimsenin haberinin dahi olmadığı bir eylem polisin taktikleriyle ulusal çapta bir olaya dönüştürüldü. Okul içinde boykot yapmaya çalışan gençler kendilerini bir anda Ok Meydanı sokaklarında buldu. Gerilim sokağa yansıyınca boykot girişimi sokak çatışmasına dönüştü. Yasal ve yasa dışı muhalefetin hayli güçlü olduğu Ok Meydanı bir anda alevler, sis bombaları, mermiler ve molotof kokteyllerinin içinde kaldı. Berkin için eylem yapan 15 kişilik liseli grubu ise ustalıkla cemevine doğru yönlendirildi. Ok Meydanı cemevinin etrafı bir anda eyleme katılan ve polise tepki gösteren yüzlerce kişi tarafından sarıldı. Cemevi bir anda gösterinin odak noktası haline getirildi. Ve protestolarla en küçük bir ilgisi dahi olmayan, o gün bir yakınının cenaze töreni için cemevinde gelen Uğur Kurt, cemevinin bahçesinde polis kurşunuyla öldürüldü. Uğur da kendisi gibi taşeron olarak çalışan Soma işçileriyle aynı kaderi paylaştı. AKP'nin kurbanı oldu. Ancak hiçbir toplum böyle baskı ve şiddet yoluyla yönetilemez. Zira yönetilemeyeceğini ve bu şiddetin de Erdoğan rejiminin çöküşünün bir işareti olduğunu unutmayın. 9. ayrımın sonu. Sayfa 208.